Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir 40 Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Değerli dostlar, bugün iki konuyla karşınızda olmayı arzu ettik. Bunlardan ilki hala devam etmekte olan Milli Eğitim Şurası toplantısında alınan bazı tavsiye kararları ya da komisyonlardan çıkan kararlar üzerinden yürütülen tartışmalar olacak ki bu tartışmaların neler olduğuna birazdan değineceğiz. Yine programımızın ikinci bölümünde de devlet ve sanat ilişkisi, devlet sanatçısı, özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde verilen ödüller, sanat ve kültür ödülleri üzerinden devlet ve sanat ilişkisine, devlet sanatçılığı ilişkisine ya da devlet sanatçılığı kavramına bir bakış yapacağız. Programımızın ikinci bölümünde olacak bu. Bu bölümde hocam Milli Eğitim Şurası'nı konuşmayı istiyorum ben. 2 Aralık'ta başladı hocam Milli Eğitim Şurası ve yarın bitecek. 2-6 Aralık tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Tabii bir iki konu damga vurdu tartışmalara. Evet. Bunlardan ilki ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda zorunlu din dersi meselesi, karma eğitim meselesi. Eğitim Birsen'in verdiği bir teklif vardı karma eğitimle alakalı ki o biraz yanlış anlaşıldı. Ondan da şimdi bahsedeceğiz. Osmanlıca derslerinin zorunlu tutulması mevzuu. Aslında çok ilginç başka meseleler de var. Yeri geldikçe bunlara değiniriz. Şimdi tabii şunu da belirtmek gerekiyor hocam. Bu şurada alınan kararlar aslında böyle kesin uygulanacak kararlar manasına gelmiyor. Bunlar aynı zamanda tavsiye niteliğinde. Evet. Fakat işte işin içerisinde bütün o devlet bürokrasisi yani milli eğitimle ilgili bakanlık düzeyinde hatta Cumhurbaşkanı açılış konuşmasını yapıyor. Bakanlık düzeyinde tüm bürokratların yer aldığı bir şura. İşte talim terbiye bürokratları orada, milli eğitim bürokratları orada. Dolayısıyla her ne kadar tavsiye niteliğinde olsa da bir bağlayıcılığı da var. Yani orada aslında iyi bir Ar-Ge çalışması da yapılıyor. İyi bir istişare de yapılmış oluyor. Hocam şeyle başlamak istiyorum ben bu karma eğitim meselesiyle. Eğitim Birsen bir komisyon için bir rapor hazırladı ve aslında bu rapor farklı yansıtıldı. Orada şu deniyordu, ben okudum Eğitim Birsen'in hazırladığı raporu da okudum. Bazı önerileri vardı Şura'ya. Bu önerilerden 15. madde, bu diyor karma eğitim zorunluluğu kaldırılmalı diyor. Bu genelde evet. Gazetelerde Hürriyet Gazetesi böyle verdi. Ya bundan sonra tamamen kaldırılsın karma eğitim gibi verildi. Sadece aslında Eğitim Birsen şunu diyor orada. Diyor ki bu zorunluluk olarak kaldırılsın. Bunun yerine karma olmayan sadece kızların ya da erkeklerin eğitim gördüğü okullar da bir seçenek olarak bulundurulsun diyor. Bunu da destekleyen bir takım argümanlar da hazırlamışlar. İşte ayrı ayrı kız ve erkeklerin ayrı ayrı olarak eğitim gördüğü okullarda okula devam oranları artıyormuş hocam. Dünyada yapılan araştırmalarda okul terkleri azalıyormuş, diplomalı mezuniyetler artıyormuş. Başta fen ve matematik dersleri olmak üzere birçok derste akademik başarı %25 ile %40 arasında arttığı tespit edilmiş. İsterseniz bu konuyla başlayalım evet, hocam. Evet. Bu karma eğitim konusunda ne söylemek istersiniz?
Şimdi tabii karma eğitim zorunluluğu kalksın deyince efendim bütün karma eğitimine son verilsin manası çıkmıyor. Yani burada alternatif eğitim seçeneklerinden insanlarımız yararlansın yaklaşımı öne çıkıyor. Somut olarak ne demek bu? Şu, erkek lisesi, kız lisesi, bu erkek lisesi sadece erkeklerin gittiği, kız lisesi sadece kızların gittiği, meslek liseleri gibi alternatif liseler Türkiye'de, eğitim kurumları hep vardı zaten. Tek parti döneminde bile, Atatürk döneminde mesela Ankara'da Selçuklu Kız Enstitüsü ilk okullardan bir tanesidir. Yani evet, erkeklerden ayrı olarak sadece kızların gittiği, yetiştiği, ona göre müfredat programlarının hazırlandığı önemli bir okuldur. Orada özellikle anne kimliğiyle kızların yetişmesi konusunda çok önemli müfredatlarla karşılaşıyoruz. Yani bir aileyi ayakta tutan en önemli şey anne ise, o zaman biz annelik eğitimini orta öğretimden itibaren de verebilmeliyiz. Böyle bir seçeneği insanlarımıza sunmalıyız. Bugün evlilik okulu adı altında bir sürü işte hızlandırılmış, yarı eksik bilgilerle oluşturulmuş, samimi bir takım niyetlerle uygulanan programlar var. Demek ki toplumda bir talep var bu konuda. O nedenle Türkiye'de de bu öteden beri uygulanmış. Ve 28 Şubat'a geldiğimizde sadece kızların gittiği ve sadece erkeklerin gittiği bu okulların programlarına müdahale edilmiş ve dolayısıyla kadın erkek eşittir veya herkes eşittir veya eğitimde eşitlik vardır diye garip bir eşitlik anlayışıyla bugüne kadar yapılan uygulamalara son verilmiş ve karma eğitim zorunlu hale getirilmiş.
Evet.
Yani seçenek olarak değil.
Kız liseleri o zaman kapatıldı,
evet,
hocam.
Kapatıldı 28 Şubat.
Üsküdar Kız Lisesi vardı. Evet. Karma lise haline getirildi.
Erkek lisesi, İmam Hatip erkek liseleri.
Evet.
İmam Hatip kız liseleri. Sadece bir İmam Hatip meselesi de değil yani.
Genel bütün meşhur, liseler karma
yani
hale
Kabataş
getirildi.
Kabataş erkek lisesi, İstanbul erkek lisesi diye Türkiye'de çok önemli liseler var.
Evet.
Yani
Kuleli Kız Lisesi vardı.
Başbakan
yine.
Ahmet, evet, Davutoğlu'nun da okuduğu, evet, İstanbul, evet, erkek lisesi mesela bunlardan bir tanesidir. Erbakan'ın okuduğu İstanbul erkek lisesi, evet, yine aynı şey. Dolayısıyla bu liseler bir müfredatla, bir gelenekle Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyorlardı ve toplumun da taleplerine karşılık veriyordu. Şimdi biz eğitim programlarını, müfredatlarını kurarken, oluştururken toplumun taleplerine de dikkat etmekle yükümlüyüz. Demokrasiyle yönetiliyorsak bunu önemsemekle sorumluyuz. Bu çerçevede de farklı talepleri olan öğrencilerimiz, ailelerimiz vardır ve dolayısıyla ona göre de bu seçenekler Türkiye'de olmak zorunda. Ama her ne de sonuçta Türkiye'nin yaptığı aslında darbe döneminde yapılan bir müdahaleyi, bir engeli kaldırmak ve Türkiye'nin öteden beri sürüp gelen doğal eğitim faaliyetlerini sürdürmesini daha da zenginleştirerek desteklemek.
Evet.
Bunu alıp tabii bazı kesimler, bazı gazeteler yanlış bir biçimde yorumluyorlar. İşte sanki herkes karma eğitime yani zorlanıyor mu, yani herkes karma eğitime gitmesin gibi.
Evet, evet.
Herkes kız erkek bütün liselerden ayrı okutulacakmış gibi.
Yani bir seçenek olarak yansıtılmadı bu,
evet,
hocam.
Evet, bir seçenek yansıtılmıyor.
Yani birinin kaldırılıp öbürünün onun yerine ikame edilmesi
bu,
gibi yansıtıldı.
Yani iktidara yönelik algılama ile ilgili bir şey. Türkiye'de özellikle işte beyaz Türkler mi diyoruz, yani işte Kemalist elitler mi diyoruz, her neyse, aşırı batılılaşmış ve kendi toplumsal kültüründen kopuk bir biçimde hayatını ikame eden kesimler öteden beri bu iktidarı bu şekilde yorumluyorlar. Yani bu Refah Partisi yerel yönetimlerde iktidara geldiği zaman artık otobüsleri ayıracaklar, kadın erkek değil mi ayrı olacak,
evet,
gibi çok yoğun bir biçimde gündem oluşturdular.
Ve burada da hocam şeye çok dikkat edilmiyor. Az önce söylediğiniz gibi bununla ilgili talep de görmezden geliniyor. Yani böyle bir Jacoben bir
tutum
kimlik tasarımı var.
Var.
Yani onu da şimdi size sormak istiyorum. Yani evet, Türkiye'de eğitim aslında hiçbir zaman asıl maksadı üzerinden de değerlendirilmiyor. Yani ya bu gençlere, evet, biz eğitelim, işte bunlar
meslek sahibi olsunlar,
üniversite eğitimini,
kimliklerini
geliştirsinler, iyi bir eğitim alsınlar,
evet,
işte üniversiteleri ona göre dizayn edelimden ziyade ne yazık ki bütün bu politikalar hep böyle bir laikleştirme ve modernleştirme,
evet,
kurgusu üzerinden yapılıyor. Yani asıl dert şu, ya işte kızlarla erkekler ayrı sınıflarda olursa acaba laiklik mi elden gider? Evet. Yani şimdi Eğitim Bir Sen'in gerçekten hani yaptığı araştırma bana çok şey geldi. Yani 15. maddede sundukları öneride 15. maddede yani çok kısa bunlar ne kadar delillendirilebilir? Yani akademik dersteki akademik başarı kız ve erkekler ayrı sınıflarda olursa %25 ila %40'a varan oranlarda artıyormuş. Ya bu nerede yapılmıştır?
Yani o hani, evet bilemiyorum ha, sonuçta.
Ama hani mesela bu bir argüman.
Bir argüman, bir gerekçelendirme.
Bir gerekçelendirme ama
argümanı
bu. Bir kısım insanların da ya da bir kısım medyanın işte beyaz Türkler diyebiliriz biz bunu. Medya içerisindeki beyaz Türkler diyebiliriz. Yani hep böyle bir laikleştirme, hep bir modernleştirme algısı üzerinden bu konulara değinmeleri de çok ilginç yani. Din dersi de aynı şekilde değil mi hocam?
Şimdi orada da aynı şey çıkıyor ortaya. Yani bunlar modernleşme deyince tümüyle laikleşme olarak algılıyorlar. Laiklikte de toplumun, kültürün, eğitimin, kurumların dini söylemlerden, dini değerlerden, geleneklerden arındırılması biçiminde düşünüyorlar. Bu çok sorunlu bir zihniyet dünyası.
Evet, evet.
Yani dünya artık bu tarz bir modernleşmeden, bu tarz bir laiklik anlayışından uzaklaşıyor. Artık böyle bakmıyor yani. Ama Türkiye'de ise o belli bir hegemonyayı elinde tutan elitler, insanlar kibirli bir biçimde bunu savunuyorlar. Kibirli neden? Çünkü diyorlar ki biz en üst ilkeleri ve doğruları bulmuşuz. Sahibi biziz. Topluma bunu empoze edersek toplumda aydınlanır ve gelişir. Böyle bir anlayışları var. Bunu yapabilecek en iyi araç da eğitimdir diyorlar. Eğitim aracılığıyla toplumu yönlendiririz. İstediğimiz biçimde bir kimlik veririz. Laikleştiririz ve dolayısıyla biz de Avrupa ülkeleri gibi gelişiriz gibi çok aslında indirgemeci bir yaklaşım var bu. Her yerde de bu karşımıza çıkıyor.
Evet.
Yani yıllarca bu topraklarda inançlı insanları dövmek için laiklik kelimesini kullanmaları yetmiş. Yani anayasada bir laiklik kelimesi konmuş. Başörtüyle derse girmek efendim bak laikliğe aykırı.
Anayasaya gelmiş. Aykırı.
Siyasi partide birisi işte dinle ilgili bir talebi gündeme getirmiş. Efendim hemen laikliğe aykırı dermiş. Partiler kapatılmış. Demokrat Parti'de böyle kapatılıyor. MNP'de, MSP'de, Refah Partisi'de böyle bir şey var. Bu laikliği kendi elinde sopa olarak tutan ve kullanan bir anlayıştır, bir zihniyettir. Eğitim alanında da aynı şeyi yapmak istiyor. Bu çok gerici bir anlayıştır. Bir defa yani eğitim demek bizim her şeyiyle batılılaşmamız, her şeyiyle Avrupa değerleriyle bütünleşmemiz anlamına gelmez ve gelmemelidir. Bu toplumun da yani asırlarca biriktirdiği değerleri var. İrfanı var, birikimi var, normları var. Bunları kendi çocuklarına aktarması, onlara öğretmesi çok önemli bir şey. Eğitimin en önemli boyutlardan birisi de bu olmalı. Üstelik bu eğitim şurasının çalışmalarını ben de izlemeye çalıştım. Mesela yeni bir takım önemli projeler ortaya koyuyorlar. Örneğin eğitim yöneticileriyle ilgili.
Tabii tabii.
Bir hocam, program ortaya koyuyorlar.
Dört başlık var hocam. Evet. Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri.
Ders çizelgeleri
öğretmen
var.
Niteliğinin artırılması. Eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması, bir de okul güvenliği.
Okul güvenliği.
Mesela
yani
deniyor ki artık master'ı olmayan öğretmenleri okul yöneticisi yapmayalım diyorlar. Ya evet, da olanlara öncelik tanıyalım evet diyorlar. Mesela bu önemli bir şey yani.
Yani eğitim meselesi Türkiye'de hala ciddi bir mesele. Genç kuşak çok fazla Türkiye'de. İşte bir takım ciddi nesil sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bunları gidermek üzere hakikaten eğitim müfredatının yenilenmesi, geliştirilmesi, yönetici, bu alanda yöneticilik yapan insanlar üzerine düşünülmesi, onlara yeni normların sunulması, güvenliğini evet sağlanması. Bunlar şuranın çok önemli evet meseleleri.
Hocam bir iki konu daha var.
Evet.
Ben onları evet da izninizle size evet sormak buyurun istiyorum. Şimdi tabii burada az önce bahsettiğimiz başlıklar altında komisyon çalışmaları var. Bu komisyonlarda bu kararlar kabul ediliyor. Yarın da yani son günü ayın 6'sında da bunlar oylanacak bu kararlar. Bu anaokulundan başlaması, din eğitiminin anaokulundan başlaması meselesi vardı. Bu reddedilmiş komisyonlarda evet ama İlkokul birinci sınıftan itibaren din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması önerisi komisyondan geçmiş ve bu yarın son günde oylanacak. Biz evet. bunu konuştuk hocam daha önce. Bu evet. zorunlu din dersi meselesini özellikle Alevi bir vatandaşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı bir davanın evet. Türkiye'deki uygulamanın aleyhine kabul edilmesi neticesinde konuşmuştuk. Şimdi zorunlu din derslerinin kaldırılması bir taraftan konuşulurken ki ilkokul ya ikinci dörtten itibaren başlıyor bildiğim kadarıyla zorunlu din dersleri. Şimdi o ilk dörde de evet. girmesi kabul ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani
yine mesela ilkokul birinci sınıftan itibaren de din eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılacaksa bu zorunlu ya da zorunsuz
zorunlu mu olmalı seçmeli. Bir kere hocam? Yani seçmeli mi olmalı, zorunlu mu olmalı?
Yani her şeyden önce bir defa insanlarımıza din eğitimi alma imkanları sunulmalıdır. Evet. Yani bunun ilkokul birden başlatılması gerekir bu. Yani neden dördüncü sınıftan itibaren? Yani insan birinci sınıfta 7 yaşında olan bir insan. Dolayısıyla 7 yaşında nasıl ülkesiyle ilgili bilgileri öğrenmesine bir mahsur yoksa benimsediği inançla ilgili de bir takım değerlere, bilgilere sahip olması gerekiyor. Şimdi burada tabii şu var, bizim bütün tartışmalarda din eğitimi bir din dersi olarak mı yapılandırılıyor? Yani bir insan bu benim dinimdir ve ben kendi yükümlülüklerimi öğrenmek için bu eğitimi alıyorum. Böyle bir şeyse bu bir din dersi eğitimidir. Ve dolayısıyla İslam inancını taşıyan insanların bunu almasında bir şey var, fayda var, bir hayır var, bir gereklilik var. Ama öte yandan bazı insanlar bunu almak istemiyor. Böyle bir eğitimden yararlanmak istemiyorsa bizim bunu almamaları konusunda da onlara bir seçenek sunmamız gerekiyor. Fakat din eğitimi, din dersleri formatıyla değil de yani dinlerle ilgili insanların bilgilendirilmesi, yani dinlerin genel olarak tarihinin anlatılması, işte içeriklerinin belli biçimde öğretilmesi konusunda bir formasyonla veriliyorsa burada din eğitimi, yani buradaki din eğitimi farklı bir şey ve o zaman zorunlu olmasına bir sakınca yok. Ancak uygulamada biz Türkiye'de din eğitiminin çoğunlukla din dersleri biçiminde verildiğini görüyoruz. Yani işte ayetler öğretiliyor, işte İslam'la ilgili temel bilgiler veriliyor. Sadece bir din tarihi bilgisi verilmiyor. Yani bir bilgi formasyonu değil, bir inanç formasyonu.
Hocam zaten din kültür ve ahlak bilgisi.
Adı öyle geçiyor. Adı öyle, din kültürü, ahlak bilgisi. Ama bir din kültürü verilmiyor aslında yani. Bir din dersi veriliyor doğrusu. Evet. Fakat burada tabii işte o Avrupa Birliği'nin belki anlaşmalarına takılmamak için böyle bir ad seçilmiş. Türkiye'de çünkü insanların %80'i çocuklarının din eğitimi almasını istiyor. Bu büyük bir oran, ciddi bir oran.
Ve ilginçtir hocam bu ders de 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül ihtilalinden sonra zorunlu.
Sorun şu yapılıyor. Bir de yani din eğitimini sadece mekteplerde vermek, sadece devletin Hı-hı. kurumlarında sağlamak, bununla sınırlı tutmak ciddi bir sorundur. Yani bu Türkiye'de 100 yıl boyunca Cumhuriyet rejiminin değişmeyen bir politikasıdır. Din mekteplerde öğretilir. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de söylüyor. Bunu Kenan Evren, Kemal Paşa da 12 Eylül'de konuşmalarında söylüyor. Din
daha doğrusu resmi din. Yani
bunu demek
kontrol
istiyor.
Edilebilecek din.
Aynen öyle. Evet. Yani bu sorunlu bir şey. Çünkü din eğitimi ciddi anlamda sivil yönleriyle tarihimizde verilmiş. Sohbet ortamlarıyla, dergah ortamlarıyla, devlete bağlı olmayan medreselerle farklı ve çok çeşitli biçimlerde verilmiş. Yeniden bunlar sağlanabilir. Devlet burada denetleyici olur, kontrol edici olur. Anayasaya aykırı olan tutumlar varsa müdahale edici uyarılarda bulunuruz veya zaten mahkemeler vardır vesaire. Bunun dışında bizzat din eğitimini her açıdan üretmek, yönetmek, yönlendirmeyi gibi bir tutum içinde olması sakıncalı bir şey bence açıkçası. Yani.
Evet.
Ben buna çok şahsen evet. hoş bakmıyorum.
Ama hocam zorunlu din dersinin 12 Eylül'de anayasaya konmuş olması. 12 Eylül öncesi şartlara baktığımız zaman hani o kaos, evet, kargaşa ortamlarında her halükarda junta zihniyeti bile ki aynı zamanda laikliği de temsil eden bir zihniyetti, evet, o. Yine düzeni sağlama adına, ondan sonra toplumda sükuneti sağlama adına, güven ortamını tesis etme adına yine bir dine sarılmaları, bir ahlak, evet, öğretisine sarılmaları da önemli karşılıyor.
Önemli yani. Tabii bu.
Bugüne kadar
şey,
zaten bunu sağ, evet, siyaset hep kullandı. Yani bu zorunluluğu, evet, biz koymadık.
Evet.
Bunu işte Kenan Evren ve arkadaşları, askerler koydu.
Ama sağ hep, siyaset de bunu, evet, görmezlikten gelemez. Çünkü toplumun sağ siyasete oy veren kesimin %95'i din eğitiminin çocuklarına verilmesini ister.
İster, evet, evet, evet. Yani. Hocam son olarak bu ilk bölümü bitireceğiz. Birkaç, evet, dakikamız kaldı. Bir de Osmanlıca dersi yine bu, evet, komisyonlarda kabul edildi. Zorunlu olması istendi ama hani şey de tartışılıyor bir taraftan. Yani Osmanlıca dersini verecek yeterli sayıda öğretmen de yok. Kim öğretecek bunu diye. Bununla ilgili ne dersiniz? Evet. Yani bu uzun yıllardır böyle tartışılır. Hep denir ki ya zaten, evet, artık bu alfabe kullanılmıyor. İşte o metinlerin birçoğu zaten Latinize edildi. Yani Osmanlıcayı niye öğrensin? Yeni, evet, nesil kullanılmayan bir dil, alfabe. Hani işte bilim dili değil artık. İşte dünyada, hı, bir geçerliliği yok. Hep böyle şey yapılır, evet, bu, konuşulur. Bu konuda ne demek istersiniz?
Engellenmeye yönelik konuşmalar bunlar tabii. Yani Osmanlıca eğitiminin, Osmanlı Türkçesinin bypass edilmesine yönelik konuşmalar bunlar aslında. Osmanlı devleti neydiyse Osmanlı Türkçesi de odur. Yani bu açıdan bakmak çok önemli bence. Yani üç kıtada var olan, çok farklı kültürleri içinde taşıyan, efendim Anadolu'yu, Mezopotamya'yı, Afrika'yı, Kafkasların bir kısmını içinde tutan, Balkanları içinde tutan bir siyasi hegemonyaydı Osmanlı. Bir siyasi dünyaydı, bir siyasi tahayyüldü.
Evet.
Bunun dili de Osmanlı Türkçesiydi. Ne demek? Şu demek, yani öyle bir dil ki sadece Anadolu'da konuşulan değil, Balkanlarda da, efendim Afrika'da da, efendim işte Orta Doğu'da da kullanılan, aydınları tarafından, okuyanları tarafından kullanılan, başvurulan çok önemli bir dil. Yani bir medeniyet diliydi Osmanlı Türkçesi. Ama bugünkü Türkçemiz artık bir medeniyet dili değil. Küçülmüş, Anadolu sınırlarına hapsedilmiş bir dile indirgenmiş.
Bilim dili bile değil hocam şu anda.
Yani o nedenle.
Biz bu, bilim dili diye üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı
İngilizce veriyoruz. Çünkü İngilizce yani işte bir modern medeniyet dilidir. Yani İngilizce birçok farklı bölgeleri, birçok farklı düşünceleri içinde tutan bir şey. Osmanlı Türkçesi de öyleydi. Osmanlı Türkçesi yanında Farsçayı, Arapçayı tutan bir dildi. Dolayısıyla Osmanlıca Türkçesine aşina olan bir insan bu dillere de aşina oluyordu. Bu kültürlere de, bu bölgelere de, bu topluluklara da aşina oluyordu. Bu açıdan çok önemli. Bizim Osmanlı Türkçesini yeniden gündeme getirmemiz aslında o bahsettiğimiz medeniyet dünyamızla yeniden barışmamız, onunla temas kurmamız demektir. Biz bölgesel bir inisiyatiften bahsediyorsak bu bölgesel inisiyatife bir dilin de eşlik etmesi gerekiyor.
Bir de hocam bu şu da var.
Açıdan önemli.
Yani bir müktesebat da var bununla ilgili ve o müktesebattan kimse de çok faydalanamıyor değil mi?
Yani o sadece Osmanlı döneminde kullanılan bir dil olarak düşünmeyelim. Sabahattin Ali'nin dün şeyine baktım ben de, işte bir kitabına baktım. O kitabın daha ilk sayfalarında bugünkü neslin rahatlıkla anlayamayacağı kelimeler var. İşte Osmanlı Türkçesinin tasfiyesi demek sürekli nesillerin birbiriyle ilişkisinin kesilmesi demek.
Tabii.
Bizim çocuklarımız bizim kullandığımız dili anlamıyor. Biz dedelerimizin kullandığı, yazdığı Türkçeyi anlayamıyoruz ve dolayısıyla o metinlerle bir temas kuramıyoruz. Yani çok daha ileri yaşlarda, ben şahsen İmam Hatip'ten mezun olmama rağmen ileri yaşlarda bu anlama imkanlarına ulaştık.
Hatta hocam bugün o senaryo haline getirilen, dizi senaryoları haline getirilen, evet, romanlar değil mi? Yani Reşat Nuri'nin romanları, evet, falan, onların birçoğu Osmanlıca
yani
yazılıyor.
Yakup Kadri'nin kitapları, evet, bile şimdi altında sözlük var bakıyorsunuz. Ya bundan da Türk aydını sözü kullanırsa, bunu da anlamakta zorlanırsa, Türkiye'deki aydın Türkçeyle nasıl düşünecek, nasıl konuşacak, nasıl bilgi üretecek? Yani Yunus Emre Türkçeyi en muhteşem düzeyde, değil mi, kullanan evet. birisi. Yunus Emre'nin Türkçesi Osmanlı Türkçesiydi.
Yani hocam,
siz Türkçeyi bile bugün tam
siz
anlayamıyoruz.
Diyorsunuz ki yani en azından nesillerin arasındaki o bağı kurmak adına, çünkü gitgide de yozlaşıyor. Böyle bir şeyi, dilinde bir mihengi olmasa, bir mihenk taşı olmasa, her geçen günde o şey de gidiyor yani. Bir önceki günün dilini anlayamıyoruz, anlamayacak hale evet. geliyoruz. Dolayısıyla Osmanlıcanın öğrenilmesi belki böyle ortak bir kullanım dili açısından da önemli. O kelimelerin, yani bizim, terkiplerin öğrenilmesi.
Şu da çok önemli bir şey. Bizim millet olarak yeniden varoluşumuzun tapusu İstiklal Marşı'dır.
Evet.
Ve İstiklal Marşı Osmanlıca yazılmıştır. İstiklal Marşı'nı bugün çocuklarımıza okutuyoruz ama çocuklarımızın ne kadarı onu anlayabiliyor? Oradaki kelimelerle aşinalık kurabiliyor.
Doğru.
Değil
doğru.
mi?
Tabii.
Onun için bile bence bu hakikaten devrim niteliğinde bir değişim evet. ve çok önemli bir girişim.
İnşallah. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kısa bir ara veriyoruz efendim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Programın ilk bölümünde bugün Milli Eğitim Şurası'nı konuştuk. 19.sü yapılan, hala devam eden, yarın sona erecek olan Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararları konuştuk. İlkokulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında zorunlu din dersi kararı, karma eğitimin tartışılması bu şurada, zorunlu Osmanlıca dersi, bunlar konuştuğumuz konulardı. Bu bölümde de biraz devlet sanat ilişkisini, devlet sanatçılığı meselesini, son günlerde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan sinemacı, tarihçi isimler üzerinden belki hocam bunları konuşmuş olacağız. Aslında bu devlet ve sanat ilişkisi uzun yıllardır konuşulan bir şey. Çünkü o sanat başlı başına bir muhalif alan da kabul ediliyor. Sanatçılar, sanat, ya da biz hep böyle gördük hocam.
Yani bu bizim çok ülkemizde çok eksik olur. Yani muhalefetin evet. temsil edildiği ana sanat da olur, bilgi de olur, düşünce de olur. Birçok şey olabilir ama yani sanatı tanımlamak için ayrıca vasıf değil yani muhalif olmak.
Evet ama bizde böyle bir algı oluştu hocam. Yani dünyada nasıl bilmiyorum ama bizde hep böyledir. Yani hatta çok muhalif olmayan, işte belki çok yeri konuştukları eleştirilebilir ama işte çarşamba günü Yavuz Bingöl'ün verdiği bir mülakatta sarf ettiği sözler yüzünden konu değişik de olsa mesela böyle bir linç kampanyası da
ama
başlatıldı.
Şimdi yani Yavuz Bingöl'ün söylediği söz söz değil yani.
Evet.
Problemli bir söz. Ben hatta yani Sayın Cumhurbaşkan yuhalattırdığını da düşünmüyorum.
Tabii öyle bir şey de
yani
olmadı.
Yani o Sayın Cumhurbaşkanımıza da yakışmaz.
Zaten
öyle bir şey de duymadım ve Yavuz Bingöl bunu neye dayanarak
Yavuz
söylüyor?
Bingöl'ün hocam Ahmet
o
Hakan...
O benim annemi yuhalattı, ben de onun annesini yuhalattım.
Yani söylediği de o değil çok, aslında. Yani onu da söylemiyor.
Bu.
Fakat Ahmet Hakan'ın yazısında o biraz buna döküldü. Yani ses evet. kayıtları da yayınlandı. Tam söylediği böyle bir şey değil.
He.
Şunu kastediyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın işte annesine hakaret edildi o meydanlarda.
Evet.
Tayyip Erdoğan da bunu bir şekilde gündemine aldı. Onu dinleyenler de işte Berkin Elvan'ın annesini yuhaladılar. Hani bu insani bir şeyden, insani bir şeydir dedi. Yani kastettiği şuydu, hani bir intikam duygusu ya da insan hani bir o sözü hazmedemedi. Ben böyle anladım, bilmiyorum. Yani
ya
çok
ben,
bir art niyet
tırnak
yoktu
içinde
yani.
Verilen cümleyi okudum yani. Ona dair yani ona dayanarak söylüyorum. Yani işte Sayın Cumhurbaşkan annesini yuhalattırdılar. O da buna karşın onun annesini yuhalattırdı.
Yok yani böyle bir şey dememiş
hocam.
O
zaman ben
böyle
yani
şey
yanlış okuyormuşum
dememiş
diye
yani.
Bilemiyorum.
Evet.
Şimdi bu tabii yani
hocam şunu,
devleti yöneten bir insan böyle kişisel anneleri üzerinden giderek yorum yapacağını söylemek çok doğru değil. Ama elbette yani Cumhurbaşkanı da olsa insanın insani olan yönleri vardır,
evet.
kişisel yönleri vardır, bir takım refleksleri olabilir. Ama buna rağmen biz kalkıp iki tarafı birbiriyle kavga edecek, gerginliği artıracak, kutuplaşmayı meşrulaştıracak bir söylemle konuşmamamız gerekiyor. Eğer toplum önünde sanatçıysak, aydınsak ve insanların bizi dinleme kapasiteleri varsa, bunları daha çok barışa yöneltici, uzlaştırmaya yöneltici, memlekete, millete bu açıdan katkıda bulunucu bir tarzda konuşmalıyız, bir dil kullanmalıyız.
Hocam bu tarzda eleştirildi aslında. Evet, bakın mesela bu Akil İnsanlar heyetinde bulunan işte sinema sanatçıları, ses sanatçıları vardı. İşte Kadir İnanır vardı, Hülya Koçyiğit vardı. Orada da yani böyle bir söz söylemeniz de yani uzlaştırıcı, barış dilini kullanan cümleler sarf etmeniz de hoşuna gitmiyor. Yani ama tamamen yani muhalif olacaksınız yani.
Şimdi o farklı yani o toplumda farklı kesimler var. Farklı siyasi gruplar var.
Biz ama işte sesi çıkanlar hep muhalefet istiyor.
Onlara kulak vererek yani aydın dediğimiz insan veya sanat yani sanatçı dediğimizde tabii herkes öyle değil. Belki idealize ediyoruz ama yani aydın kimliği olan sanatçılar da var. Onları kastetmiş olalım. Onlar kalabalıkların üstünde düşünen insanlar olmalılar. Kalabalıklara kulak vererek ağzında söz çıkan insanlar değil, yani kulağını aklına veren, orada evrensel olan sesi duyan, yine kulağını kalbine veren, vicdanına veren insanlardır. Kalabalıklara bakarak hareket etmezler, onların üstünde bir dil kullanırlar.
Evet.
Bu açıdan baktığımızda bir toplumu daha çok selamete çıkaracak, huzura götürecek, barışa götürecek bir tutum içinde olması gerekir. Yakışan budur yani aydın olan sanatçılar veya diğer insanlara.
Bizde ama bir sanatçı problemi de var aslında
değil mi hocam? Bir sanatçı tabii dediğiniz şu var yani sanat dediğimiz şeyin birçok tanımlaması var ama onu aslında belirleyici olarak tanımlayan en önemli cümlelerden birisi belki şudur yani kullanılan. Sanat işte varlığı güzelleştirme ameliyesidir. Güzellik burada, estetik burada merkezi olan bir şeydir. Dolayısıyla güzelleştirme faaliyeti vardır bütün sanat faaliyetlerinde. El sanatlarında olsun, şiirde olsun, romanda olsun, ne bileyim yani ebruda olsun. Hepsine bir estetize etme, bir güzelleştirme çabası merkezi bir çabadır. Ama muhaliflik, efendim işte veya başka bir tutum bunlar çok ikincil tutumlardır. Sanatçının birinci derecede görevi muhalefet etmek değil ya, en iyi muhalefeti siyasiler yapar. İktidara karşı muhalif olan siyasi partiler yapar. O zaman en iyi sanatçılar muhalif siyasi partilerin mensupları dememiz gerekiyor.
Zaten sonradan o oralarda da siyasete atılıyorlar hocam.
Bu çok yanlış bir şey. Türkiye'nin tabii işte sosyalist kimliğin ve sol ideolojinin Türkiye'deki tecrübesiyle de ilgili bir şey. Sanatı sol idealler üzerinden yapılabilir. Yani bunun teorisyenleri var, bunun pratisyenleri var. O bakış açısıyla sanat yapılabilir. Yapanlar olabilir ama sanatı bütünüyle sol bir ideolojiye indirgeyerek estetiği, güzelleştirmeyi merkeze almadan sadece bir muhalif söylem olarak var olmak, sanatçıyı bununla tanımlamak çok ciddi bir sorundur.
Evet.
Nasıl bu neden ciddidir? Nasıl ki iktidarlar çok otoriter olan iktidarlar sanatçılara sadece iktidara itaat etmeyi birinci rol olarak veriyorlarsa ve bu problemse aynı şekilde sanatçıya birinci rolü muhalefet vermek de aynı şekilde problemdir. Problem.
Doğru.
Yani o nedenle bu Türkiye'nin tarihinde de bu sıkıntıları görüyoruz.
Var, evet. Hocam şeye baktığımız zaman bir iki problemle karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten bir sanatın tanımı konusunda bir problem var. Yani az önce dediğiniz gibi bir estetize etmek, bir güzelleştirmek, varlığı güzelleştirmek.
Evet.
Bu birincil tanım olarak alınınca şöyle bir eleştiri ortaya çıkıyor. İşte ya sanat o zaman sadece sanat içindir. Topluma bakan kısmı ya da maslahatı nedir? Kavgası ortaya çıkıyor. Toplum kısmı ortaya çıkınca maslahat kısmı ortaya çıkınca da bu işte estetik ortadan kalkabiliyor. Evet. Aslında yani sanatın tanımı üzerinde o hemfikir olunmayışı sanatçının hüviyetini de etkiliyor.
Yani şu olabilir. Bir sanatçı, bir romancı, bir şair, bir ressam, bir sinemacı kendi toplum meselelerine, dünyanın toplum meselelerine duyarlı olması, kendi çalışmalarında bu temaları ele alması, diyelim şimdi göçü ele alması, savaşı ele alması, insan haklarını ele alması, bundan daha doğal bir şey olamaz.
Evet.
Ama bunları ele alırken sinemanın hakkını vererek film yapmak, resmin hakkını vererek resim yapmak. Romanın roman şeyi olarak, romancılık olarak hakkını vererek bunu işlemek. Bunları yaptığı zaman sanatçının o meseleleri ele alması, toplumsal sorumluluk taşıması kadar doğal bir şey olmaz. Ama bütünüyle bu çalışmaları sadece o temaları amaçlayarak yaparsa ve o bahsettiğimiz romancılık duygusunu, ressamlık bilincini, duygusunu, efendim işte sanatsal boyutunu ihmal ederse, o zaman yaptığı şey sanat olmaz
evet. Yani. Mesela hocam ressam Bedri Baykam deyince biz ne hatırlıyoruz yani? Evet. Yani CHP'nin sözcüsünü, evet, sözcülüğünü yani hatırlıyorum.
Bu ressamlık değil. Bedri Baykam'ın daha çok siyasal varlığıdır orada yaptığı
ama
şeyler.
Ama işte sanatçılık
alakası yok yani.
Mesela Fazıl Say aynı şekilde yani. Biz şimdi Fazıl Say deyince hemen bir muhalif kimlik aklımıza geliyor. Yani Fazıl Say'ın iyi bir piyano virtüözü olduğu falan aklımıza gelmiyor yani.
Evet.
Kendileri de sanki biraz buna alet oluyor gibi geliyor bana.
Böyle bir şey de var tabii. Yani bir tür maalesef hem Türkiye'de hem de batı dışı toplumlarda sanatçıların kendilerini topluma rağmen aydınlatma gibi bir rolle tanımlamaları söz konusu. Yani diyelim Ahmet Said büyük bir piyanistimiz. Hakikaten öyle. Ama kalkıp bu toplumun değerlerini tanımadan, kendi kafasında Avrupa'dan edindiği değerlerle bu topluma bir şeyler empoze etmeye kalkıştığı zaman bu sanatçılık rolünden başka bir role yönelmesidir. Ama o rolde eğer bu toplumun değerleriyle çatışıyorsa, bütünleşmiyorsa tabiatıyla toplum da ona tepki gösterecek. Bu dünyada da yaşanan bir şey. Yani İslam dünyasında da karşılaştığımız bir şey. Yani romanlarda çoğunlukla İslam toplumlarını aşağılayan, onları yok sayan, Avrupa modern değerlerini yücelterek kendi değerlerine karşı savaş açan romancılar Avrupa'da daha fazla itibar görüyor bakıyorsunuz.
Evet.
Ve bazıları buna işte yerli oryantalizm diyor. Hilmi Yavuz mesela
evet,
böyle
evet.
Tanımladı.
Yani Avrupa'daki Cannes'da ödül alan filmlerimiz mesela bizim. Almanya'da
şekilde,
ödül alan filmlerimiz hep böyle.
Bu tür filmler.
Bu tür filmler hocam.
Yani orada dolayısıyla bu toplumun estetik dünyasını dikkate almayan, bu toplumun toplum meselelerini bilmeden sadece Avrupa'nın gözüyle bakarak bu çalışmaları yaptığı zaman bir sanatçı, tabii ki o zaman o sanatçı kendi toplumsal dünyasıyla yabancılaşır ve toplum da onu tanımaz veya ona tepki gösterir veya onunla kavgaya girer. Sanatçı illa da toplumu memnun etmek gibi bir tutum içinde olmak zorunda değil.
Evet.
Ama sanatçı dediğim gibi
tamamen
yani,
muhalif olmak zorunda da değil.
Evet, böyle bir rol kendisine biçmesini sanatçılığın olmazsa olmaz bir ilkesi olarak tanımlaması da yanlış
evet.
bir şey.
Yani ben hocam benim okuduğum, Türkiye'de gözlemlediğim müthiş bir gerilim var. Yani bu evet. sanat, sanatçı. Cenahıyla dindar insanlar arasında yani ya da toplum evet. yani az önce de vurguladık yani bu toplumun işte %90'ı 95'i çocuğunun din dersi almasını ister okulda evet. lisede almasını ister buna rağmen bu çok böyle görmezden gelinip dini duyguları geleneksel tutumları çok görmezden gelinip o gerilim sürekli yaşatılıyor.
Evet.
Belki bu yüzden de hani çok sanatçı yetişmiyor ya da işte bu sanat alanlarına çok ilgi doğmuyor.
Tamam.
Hocam çok problemli bir alan görüyorum ben.
İşte
mesela sanat diyoruz. Şimdi o sahne sanatları var mesela. Görsel sanatlar var. Yani yıllarca işte opera sanatçıları var. Bunlar devlet memuru. Devlet bunlara
evet.
maaş veriyor. Devlet tiyatroları var.
Devlet tiyatroları
yani
var.
Yani o çok sesli müzik, Flormane bilmem çok sesli orkestralar var. Cumhurbaşkanlığı orkestraları var. Sevemedik de biz yani bu şeyleri de çok bir türlü sevemedik. Yani çok bizden uzak olduğunu düşündük.
Evet.
İşin içerisine dahil olamadık. Bu işi temsil eden insanların, o sanatçıların
bizi belki de aşağılamalarından dolayı
aşağılamalarından
biz de
dolayı
onlarla bir temas kuramadık.
Bir temas
yani,
kuramadık yani.
Öyle bir boyutu da olabilir. Ama tabii yani sanat diyelim sinema yönüyle topluma mal olmuş bir şeydir.
Evet.
Bu toplum sinema sanatı ne dışlamamış yani
evet,
o
evet.
işte roman, öykü, şiir bu konularda bir problemi yok bu toplumun.
Evet.
Ama bahsettiğiniz opera, bale Bunlar daha sınırlı sayıda insanların benimsediği sanatlar olmuş.
Evet.
Dolayısıyla bu sanatların efendim belli elitleri temsil eden bu sanatların benimsemeyenler, sevmeyenlerin aşağılanması, işte gelişmemiş olarak tanımlanması, bunlar çok elitist okumalar. Fakat işin başka bir yönü var devlet sanat ilişkisinde. O da mesela devlet tiyatroları gibi devletin kendi resmi ideolojisini topluma yaymak için zamanda kurduğu bir takım sanat merkezleri var.
Evet. İşte
devlet tiyatroları bunun başında.
Sanatçıların memur olduğu.
Evet, sanatçıları memur olarak tanımlıyor. Onlara bir takım besteler veriyor. Onlara bir takım
senaryolar veriyor.
Senaryolar veriyor. Hatta yani Cumhuriyet'in ilk kuruluş döneminde ciddi anlamda bu besteler filtreleniyor. Allah geçen kelimeler, melek vesaire çıkarılıyor. Oyunlar, bazı yazılan oyunlar bizzat Atatürk'ün şeyinden geçiyor.
Onayından geçiyor.
Onayından
evet.
geçiyor. Bütün bunlara baktığımızda devlet sanatı kendi ideolojisini halka taşımanın çok önemli bir aracı olarak görüyor. Ve bunun karşılığında da onları kendisine memur yapıyor. Bir memurlar sınıfı yetişiyor orada. Toplumdan kopuk, devletten beslenen ama kendisini de çok haklı, doğru olarak tanımlayan ve gören. Burada devletle toplum arasında aracılık yaparken devlet adına hareket ettiği için, topluma yukarıdan baktığı için, toplumda ya yani devletten geliyor diye değil, kendi kültürüne, değerlerine yabancıdır diye bunlarla bir temas kurmuyor.
Kurmuyor.
Yani ve, ya da bir biçimde
bu işte, hocam,
tiyatro Türkiye'de önemsenmiyor yani.
Önemsenmiyor. Evet. Çünkü şey de oluyor hocam, yani farklı siyasi hüviyetteki iktidarlar da herkes de kendine göre kullanıyor.
Evet.
Yani senaryoya müdahale ediyor. İşte evet. Tiyatrocuyu işte görevden alıyor. Çünkü evet. o devlet memurluğu statüsüne verildiği için evet. olabildiğince sivil olması gerekiyor. Hocam çok az zamanımız
evet.
kaldı.
Evet.
Aslında önemli bir konu bu. Devlet sanatçılığı meselesi vardı. Mesela ilk defa 1971'de uygulamaya konulan. Çok ilginç bir hikayesi var ama çok vaktimiz yok. Ama ben kalan süremizi şu birkaç dakikayı şunun üzerinde değerlendirmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül töreni yapılıyor her zaman.
Evet.
Böyle bir yönetmelik var hatta. O yönetmeliğe uygun olanlar seçiliyor. Hı-hı. İşte Cumhurbaşkanı'nın o A takımı belirliyor bunu. Genel Hı-hı. sekreter, genel sekreter yardımcısı, baş danışman. İşte Hı-hı. artık bunların içerisinde İbrahim Kalın, Haluk Dursun, Savaş Barkçın, Mustafa İsen var.
Evet.
Onların seçtiği, Hayati Develi, onların seçtiği kişiler Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Yani ortak bir konsensusla belirlendiği söyleniyor bu ekip tarafından. İşte sinema alanında bu sene Hülya Koçyiğit'e bu ödül verildi. Müzik alanında Niyazi Sayın'a verildi. Edebiyat alanında Alev Alatlı'ya verildi. Tarih alanında Profesör Engin Akarlı'ya verildi. Ve kurum kategorisinde de İslam Ansiklopedisi'ni hazırlayan Türkiye Diyanet Vakfı'na
evet.
bu ödül
daha önce de yine
verildi.
Bir ödül verilmişti ya bu ansiklopediye.
Ansiklopediye verildi mi bilmiyorum ama benim aklımda kalan evet. 2011'de Sezai Karakoç ben bu ödülü kabul etmiyorum.
Evet, evet.
Ödül törenine de gelmiyorum. Ödülünüz de sizin olsun dedi. Benim aklımda kalan sadece Sezai Karakoç hocam. Burada hocam Alev Alatlı'nın konuşması çok konuşuldu. Alev Alatlı Tayyip Bey'e çok iltifat ederek başladı. Sizin dedi bu dünya beşten büyüktür demeniz gerçek bir tavırdır. Hakikati gören bir tavırdır. Hakikati gören başkaları farklı düşünüyor diye onu haykırmaktan çekiniyorsa buna budala denir, alçak denir. Siz de bunu haykırdınız dedi hakikati.
Evet.
İşte George Orwell ayağa kalkar sizi alkışlardı. Daniel Defoe sizi alkışlardı dedi. Ben bir muhacirim, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna doğru hicret ettim. Aydınlanma kutbu terazisi yegane yasalar olan bir yerdir. Halbuki merhamet kutbu dinden, gelenekten, kadim gelenekten beslenir dedi. Alev Alatlı'nın filozofvari bir konuşmasıydı. Aslında alışık olduğumuz bir konuşması. Bu tür şeyleri yazıyor, konuşuyor çok Alev Alatlı. Ne dersiniz? Yani Alev Alatlı'nın edebiyat alanında bir tarafta Sezai Karakoç var.
Ya ben, insanmıyorum.
Bir tarafta da Alev Alatlı var.
Sezai Karakoç peygamberi yolda giden istisnai bir insan.
Evet.
Alev Alatlı özgürlüklerin olduğu dönemlerde öne çıkan, konuşan, kamuoyunda olan bir şahsiyetken Özal döneminde bunu gördük. Romanları da bundan dolayı önemsendi. Kürt meselesine dikkat çekmişti. Ama 28 Şubat oldu, Alev Alatlı meydanlarda yoktu. İnsanlara müdahale ediliyordu, özgürlükler sınırlanıyordu ve Alev Alatlı bu konularla ilgili tek cümle söylemiyordu. Dolayısıyla yine Türkiye devlet olarak açılımlara, özgürlüklere yöneldi ve Alev Alatlı da yine konuşuyor yani. Gayet güzel, hoş. Ama keşke Tayyip Erdoğan hapsedildiği zaman, Tayyip Erdoğan mağdur edildiği zaman Alev Alatlı konuşsaydı.
Evet.
O zaman da George Oliver'ı örnek gösterme konusunda ben de alkış tutardım açıkçası. Ve o zaman da derdim ki merhametin sesi. Ama Alev Alatlı aldığı eğitim ve üst bürokrasiden bir aileden gelmesi nedeniyle bu üst bürokratin diliyle sosyolojik olarak aydınlanma tutumuyla hareket ediyor. Merhamet kelimesini kullanmakla merhametin içinde olunmaz diye düşünüyorum açıkçası. Tabii devletin bu tür ödülleri vermesi her zaman tartışmaları açar. Bu çok doğal bir şey de. Dünyada da bunun örnekleri var. Yani Britanya veya işte İngiltere çeşitli başarılı olan insanlarına, sanatçılarına ödüller vermekle kalmıyor. En büyük ödül olarak onlara Sir veya Lord ünvanını veriyor.
Evet, Sir yani ünvanını veriyor.
Bizim sosyolojide çok meşhur olan Anthony Giddens'e Lord ünvanını vermiş.
Tony Blair'ın da danışmanıydı, evet. Değil mi hocam? İngiliz sosyolog.
Bir meşhur bir İngiliz şeyi var Hollywood'da, sanatçısı var. İsmini hatırlayamıyorum. Bu James Bond filmlerinin aktörlüğünü yapan.
Evet, evet. Son
ona
dönemde
mesela Sir ünvanını Sir 2000 ünvanı yılında verdi, evet. Kraliçe.
Evet.
Ya bu doğal bir şey bence. Bir devletin bu tür ödüllendirici şeylerde bulunması iyi bir şey aslında. Ama eğer bu ödülü veren devlet başkanı çok siyasi ise o zaman
evet,
mesele de çok siyasi olarak evet, tartışılacak, evet, doğal evet bir şeydir.
Zaten
bu
şey dedi evet hocam, Tayyip Bey bu tartışmayı evet kapatmak için dedi evet Nobel bile tarafsız değildir dedi. Oradan zaten Nobel'den de hemen o kuruldan da bir cevap geldi.
Öyle mi?
Tabii biz dediler yani, kişisel,
bu da güzel bir şey.
Kişisel şeylere cevap vermiyoruz, kurumsal başvuru olması gerekiyor falan dedi.
Yani Tayyip Cumhurbaşkanımız Bey konuştuğunda Ankara da eğer Brüksel'de sesi dinleniyorsa bu da iyi bir şey. Evet. Buna da sevinmek lazım. Doğru. Yani açıkçası.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli çok Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Efendim haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinlediniz.